الشيطان الرجيم. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة ومحمد وعلى آله وصحبه. صدري ويسر لي أمري وقو قولي وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. Değerli kardeşler, geçen hafta İslam'ın İslam'a girişi ilk yıllarında ilk üç gizli bir Resulullah Aleyhisselatü Müslüman toplumun İslam'ın hakim olması Allah'ın emriyle bir gizli davet süreci alenen yapmıyordu. Güvenilir onun kişilere tevhid anlatılıyor. Eden kimseler de ve İslami terbiyeden geçiyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinden geçiyordu. Tabi bu 3 sene Müslümanlar için çok önemliydi. 3 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetiştiler. Direkt vahye muhatap oluyorlar. Allah'ın ayetleri onlara okunuyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu ayetleri onlara şerh ediyor. Ve yaşantısıyla onlara örnek oluyordu. Bire bir o az olan bir fiyle, yani sayıları 40 kişiyi takriben bulmayan o kişilerle aleyhissalatü vesselam çok özel olarak ilgileniyordu. Onları tezkiye ediyor, yani arındırıyor, kötü olan hasletlerinden terbiye ediyor, anlatıyor, öğretiyor, yanlışlarını düzeltiyor, doğruları gösteriyor ve hayatında onlara örnek oluyordu. Rivayetlere göre de ibadetlere öyle bir yönelmişler ki o ilk yıllarda ayakları şişene kadar ve takriben geceleri uykusuz geçirerek bir sene boyunca da ibadet etmişler sahabe-i kiram. Ta ki Allah-u Teala onları işte daha sonraki merhalelere hazırlıyordu. Çünkü onları bekleyen çok ağır bir merhale vardı. Eğer ki bu davet aşikar olacak olursa onlar da biliyorlardı ki Arabıyla Acemiyle bütün müşrikler, bütün kafirler, ehli kitap kafirleri, asli müşrikler, mecusiler, öbür küfür kuvvetleri bunlara düşman olacaklar. Ve peygamberlerin daveti genel anlamda yani kabulü azdır. Bütün peygamberler böyle yaşamışlar. Hatta sahih olan bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor, ümmetler bana arz edildi. Ve peygamberleri gördüm. Bir peygamber gördüm, yanında ar-rahd vardı diyor. Yani 3 ile 9 arasındaki rakam demektir rahd. Ona iman etmiş olan kimseler 3, 5, 7, 9 kişi, yani 9 kişiyi aşmıyor. Bir peygamber gördüm, yanında bir iki kimse vardı diyor. Bir peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu diyor. Sonra büyük bir karartı gördüm. Benim ümmetim zannettim. Dediler ki bu Musa'nın ümmetidir. İsrailoğullarından, yani Hazreti Musa iman eden tabii daha fazla. Sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a büyük bir karartı gösteriliyor. Yani bu hadise göre normalde peygamberlere iman eden kimselerin sayısı her zaman az olmuştur. Ve şu anda da tabii İslam ümmeti diğer küfür ümmetler arasında sayısı azdır. Bu İslam ümmetinden de gerçekten imanını gerçekleştiren, İslam'ın hakkıyla yaşamaya çalışanların da sayısı çok çok nedir? Azdır. Sahabe-i kiram biliyorlardı, yani aslen gerek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek sahabe-i kiram bundan sonra onlara nasıl ağır bir imtihan beklediğini, ne gibi zorluklardan takriben geçeceklerini az çok kestirebiliyorlardı. O sebeple bu sahabeleri özel olarak Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam yetiştirdi. Onlara İslami terbiye verdi. Özellikle de Allah inancı, tevhid inancı, yani başta Allah inancı, safi olan, şirksiz Allah inancı özellikle onların kalplerine yerleştiriyordu. Tabii mücerred sadece bilgi değil. Allah var, bütün kainatın yaratıcısıdır. Onun haricindeki bütün ilahlar batıldır, sahtedir. Bitti. Tevhid bundan ibaret. Biz işte bu müşriklerden uzağız, teberri ettik. Bundan ibaret şeklinde değil. Allah-u Teala'nın isimlerini teker teker öğreterek, sıfatlarını öğreterek ve yaşantıya da dökerek. Mesela Allah Celle Celaluhu Rezzak'tır. Rızık verendir. İşte bunun kalplere işlenmesi basit bir şey değildir. Sadece biz mücerred biliriz. Allah Rezzak'tır, rızık verendir. Ama bunun kalplerimize işlemesi ve Rezzak sadece Allah'ı bilmemiz, buna binaen rızkımızda tamamıyla Allah'a tevekkül etmemiz, maişetimizde elimize ne geliyorsa tamamıyla Allah'tan geldiğine, insanların sadece vesile olduğuna, bir şeyi kaybettiğimiz zaman Allah'ın takdiriyle kaybolduğuna, bir şeyi kazandığımız zaman Allah'ın takdiriyle elimize geçtiğine, tamamıyla yani gelen giden her şeyin Allah'ın elinde olduğu, onun istediği gibi tasarruf ettiği ve hiçbir ecel, hiçbir insan rızkını tamamlamadan da ecelinin gelmeyeceği, ölmeyeceği inancı yerleştiği zaman artık o Müslüman'da yani rızık korkusu kalmamaya başlıyor. Tamamıyla yok oluyor. Ben dinimi yaşarsam rızkım daralır, işten atılırım, şu sıkıntılar olur, bu sıkıntılar olur diye. Böyle bir şey kalmaz. Bilir ki Allah ona ne yazdıysa bütün dünya toplanmış olsa engelleyemez. O rızık muhakkak ki onun eline geçecektir. Ama Allah-u Teala engellemişse, bir şey yazmamışsa bütün insanlar toplansınlar. O insana fayda vermek istesinler. Bir rızkı ona ulaştırmaya çalışsınlar. Ulaştıramazlar. Bunun gibi hasedi de Müslüman terk eder. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ Aralarındaki maişetlerini taksim eden biziz. Eğer ki bir insanın eline geçecek olan işte parasıdır, imkanlarıdır, Allah tarafından yazıldıysa tabii rızık sadece para meselesi değil. Yani çocuk da bir rızıktır. Sıhhat, kuvvet de bir rızıktır. Para da bir rızıktır. Ev de bir rızıktır. Araba da bir rızıktır. İlim de bir rızıktır. Yani sana ne geliyorsa aslında hepsi Allah'ın nesidir, rızkıdır. İşte bütün bu rızkı takdir eden, veren Allah'tır. Celle Celaluhu. Buna binaen kişi fakir olsa, işte muhtaç olsa, zor durumlara da düşse bilir ki Allah bu kadar yazmış. Böyle takdir etmiş. Birilerine de zenginlik veriyorsa, bolluk veriyorsa, nimet veriyorsa, nimeti çok ise ona karşı da haset etmez. Niçin ona verildi de bana verilmedi? Şunlara bak ya, nasıl bir hayat yaşıyorlar, şu bizim hayatımıza bak diye demez artık. Çünkü bütün taksimatı yapan Allah'sa Celle Celaluhu, yani Allah'ın nesine haşa Müslüman itiraz edebilir ki? Ya Rabbi sana itiraz ediyorum, bu işte Sakıp Sabancı'ya şu kadar mülk verdin. Haşa, Allah'a kimse şey yapabilir mi? Kızabilir mi? Hesaba çekebilir mi? Haşa thümme haşa, böyle bir şey olamaz. Ya Rabbi küfür kuvvetlerine, küfür milletlerine çok imkanlar verdin. Uçaklar verdin, silahlar verdin, para verdin, dünyayı verdin. Her çeşit imkanları var. Bizim yok, niye yok gibi. Haşa, böyle bir şeye giremez Müslüman. Çünkü veren Allah'tır, takdir eden Allah'tır. İşte bunun gibi Allah'ın bütün sıfatlarını böyle teker teker öğrenmek, bunlara itikad etmek, iman etmek, bunları hayata dökmek, yaşamak tabii basit bir şey değil. İşte bu noktada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin imanını ne yapıyordu? Tezkiye ediyordu. Ve iman fiili olarak artık yansıyordu onlarda. Vele ve bera, yani dostluk ve düşmanlık, çok basit kelimeler. Ama gerçekten Allah için sevmek, belki nefsin arzulamaz, istemez. Tanımadığın, bilmediğin zenci bir insan ve hatta ne bileyim, yani senden çok farklı kültürü olan bir insan, Müslüman olduğu için sevmek zorundasın, kafir olduğu için de ona buğz etmek zorundasın. Bu Müslüman olan kimse belki aranızda bir düşmanlık da olabilirdi, belki başka şeyler de olabilirdi ama İslam'a göre mecbur onu sevmek zorundasın. Öbür türlü kafir olan bir kimse belki senin en yakın ahbabın, dostun, akraban da olabilir. Sana çok iyilik yapmış olan bir insan da olabilir. Allah için onu sevmemen gerekiyor. Ona kalben buğz etmen gerekiyor, onun küfrüne binaen. İşte bunu gerçekleştirmek, bunu yaşamak tabii basit değil, kolay değildir yani. O sebeple aleyhissalatü vesselam اَوْثَقُ عُرَى الْاِيمَانِ عُرَى الْاِسْلَامِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ İslam'ın en sağlam kulpu diyor, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. En sağlam kulpudur. Çünkü bugün birçok insanın muhabbetinde, sevgisinde ve hatta nefretinde, buzunda Allah için, Celle Celaluhu için bir pay varsa, gerekirse nefsi için, şeytanı için, aşireti için, milleti için, vatanı için, akrabalığı için, dünyası için birçok paylar olabiliyor. Bakıyorsun, belki adam kafirdir, azılı bir kafirdir, küfür itikadına sahiptir. Ama bizim amcadır, bizim akrabadır, bizim aşiretimizdir, aşiretimizin reisidir şeklinde, yani o şeyler devreye giriyor ve Allah korusun onu seviyor. Belki en yakın Müslüman kardeşine buğz ediyor. Allah korusun, bu işte imanın tam oturmadığı, tam yerleşmediği yani anlamına gelir. O sebeple اَوْثَقُ اُرَى الْاِمَانِ اُرَى الْاِسْلَامِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bu sevgi ve la ve bera yani sevgi ve nefreti sahabenin kalbine yerleştirmek, ahiret inancını yerleştirmek, ahiret inancı mücerret işte Allah var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bu sadece bununla kalmaz. Cennete iman eden bir kimse cenneti arzular. Cennet için sürekli hazırlık yapar. Cehenneme iman eden bir kimse cehennemden korkar. Cehenneme götüren amellerden uzaklaşır. Bugün piyasada birçok kişiyi tutsanız, sen cennete ve cehenneme inanıyor musun diye sorsanız, tabii ki inanıyorum, cennet var, cehennem var diyecek. E peki şu yaşantın nedir? Küfür içinde yaşıyorsun veya haramlar içinde yaşıyorsun. Alnın secdeye gidiyor mu? Allah için bir ibadetin var mı? Boğazına kadar haramlara saplanmışsın veya şirke saplanmışsın. Bu nasıl bir inançtır yani? Cennete ve cehenneme insan böyle mi iman ediyor? Bir taciri tutsanız ahiret var mı? Hesaba çekileceğiz mi? Tabii ki var. İnanıyorum diyor. E peki bu ticaretindeki sahtekarlıklar, yalanlar, dolanlar bu neyin nesidir? Allah'a ahirete iman eden, cennete ve cehenneme iman eden, hesaba ve mizana iman eden böyle bir şey yapar mı? Yani o sebeple bu sadece mücerret böyle işte bu okullarda çocuklara ezberletilir ya İslam'ın şartları, imanın şartları işte ahiret şeyi anlatılır ama çocuk bunu çok fazla idrak edemez. Ama büyük bir insan tabii bunları idrak etmesi, tabii yaşaması ayrı, apayrı bir şeydir yani. Çok ağır bir şey, kolay bir şey değil. İşte sahabe de bu şekilde yaşayarak bu imanı ne yapıyordu? Öğreniyorlardı. Abdullah bin Ömer diyor, biz İslam'a girerken diyor, önce iman öğretildi bize, sonra Kur'an öğretildi. Kur'an öğretildikçe de bizim imanımız artıyordu diyor. Önce iman öğretiliyor onlara, Allah inancı, ahiret inancı, işte cennet ve cehennem vesaire yani imana taalluk eden bütün her şey öğretiliyor. Bu kalplerde yerleşiyor. Ondan sonra Allah'ın ayetleri geldikçe de imanları ne oluyordu? Artıyordu. Demek ki ilk önce işte imanın yerleşmesi çok önemli. Ondan sonra Kur'an'ın artık verilmesi çok önemli. Mesela çocuk hafızlığa gönderiliyor. İman verilmiyor. Maalesef hafızlıkta da doğru düz bir iman verilmiyor. Çocuk papağan gibi mücerret Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Ona o İslami terbiye verilmezse, o iman kalbine yerleştirilmezse ailenin baskısıyla, zorluğuyla belki gene de gider. İlk fırsat bulduğu zaman da ya kaçar ya da Kur'an kursunu bitirdikten sonra hayata atladığı zaman çoğu terk ediyor. Çoğu hafızlığını unutuyor. Ben çok gördüm hafız. Tamamıyla hafızını unutmuş. Kur'an kurslarına gitmiş olan. Hatta bazı arkadaşlarım vardı. Kur'an kurslarına gitmişler. Hafızlık yaparken takriben talebeler yani daha doğrusu dışarıdaki çocuklar arasında en kötüleri Kur'an hafızlarıydı diyorlardı. Sinemaları biz dolduruyorduk diyor. Maçlara giderdik, sinemalara giderdik. Eskiden televizyon tabii imkanlar kısıtlıydı malumunuz. Sadece bir kanal vardı, o da işte her zaman film yayınlanmazdı. Sinemaları diyor biz doldurduk diyor. Kurstan kaçardık, top oynamaya giderdik, sinemalara giderdik, sigara, işte kız peşinde neler neler. Öyle şeyler anlatılıyordu ki, subhanallah anlatılıyor. İnsan şaşırıyor yani. Ve bazıları yani bu Kur'an kursunu bitirdikten sonra, biraz yaşı büyüdükten sonra namazı da terk edenler var. Kur'an'ı da terk edenler var. Allah korusun böyle tam böyle facirleşen insanlar var. Niçin bu hale geliyor? Çünkü o iman kalbine yerleştirilmemiş, anlatılmamış, sevdirilmemiş. Mücerret Kur'an verilmiş, o Kur'an-ı Kerim de ona bir fayda vermez. Yani. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı özellikle bu 3 sene içerisinde onlara İslam'ı, imanı böyle kalplerine iyice yerleşecek şekilde ve yaşayacak şekilde onları terbiye etmeye çalışıyordu. Ve dikkat ettiyseniz bu ilk süre zarfında iman eden ve yetişen sahabeler İslam'ı omuzladılar. Bu 3 sene içerisinde 4 Hulefe-i Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum Bunlar İslam'a girdiler, sonra en büyük halifeler oldular. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu daveti taşıyan, İslam'ın yükünü taşıyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevini üstlenen kim oldu? Bu sahabeler oldu. Ve Hulefe-i Raşidin dendi. Raşid, güzel olan, düzgün olan, akıllı olan, en güzel şekliyle Resulullah tabi olan halifeler oldular. Onların sünnetlerine de sarılmamızı Resulullah tavsiye ediyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü onlar İslam'ı öyle bir iman ettiler, öyle bir yaşadılar ki artık sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varmış gibi böyle bir İslam sergiliyorlardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i pek arattırmıyorlardı. Çünkü İslam tamamıyla onlara yerleşmişti. Diğer cennetle müjdelenmiş olan sahabe, aşere-i mübeşşirin, bu dört hulefe-i raşidin, bir de buna altı kişi daha aktarılıyor. Yani ekleniyor Talha, Zübeyr radıyallahu anhum, Ubeydullah ibnül Cerrah gibi, Abdurrahman ibn Avf gibi sahabeler. 10 tane sahabe, bu cennetle müjdelenmiş olan sahabeler. Onların hayatlarına baktığımız zaman İslam'ın yükünü genelde bu sahabeler omuzlanmışlar, yüklenmişler. Bazıları komutan olmuş, bazıları vali olmuş, bazıları halife olmuş, bazıları işte kadı olmuş, dini öğreten. Ve o süre zarfında yetişen sahabeler hep İslam'ı ne yapmışlar? Omuzlamışlar, yayılmasına sebebiyet vermişler birçok yerde ve dikkatliyseniz dünyanın birçok yerine İslam'ın gitmesi tabii sahabenin o büyük emekleriyleydi. İstanbul'a kadar düşünün, sahabe gelmiş ve burada şehit düşmüş sahabe. Afrika taraflarına gitmişler, İspanya taraflarına gitmişler, Uzak Doğu taraflarına gitmişler. Ceziretul Arab'ın her bölgesine gitmişler. Ve yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören sahabenin sayısı 110 bini geçiyor. En son veda haccına gelen sahabenin sayısı 110 bini geçiyor. Onlara nasip oldu. Resulullah Efendimiz'i gördüler aleyhissalatü vesselam. Bunlardan Bakî mezarlığında gömülenlerin sayısı 10 bin kişiyi bulmuyor. Düşünün, o 110 bin kişinin daha fazla olan kimse Bakî mezarlığında, yani Medine'de gömülmemiş. Dünyanın değişik yerlerinde gömülmüşler. Bu da gösteriyor ki hep İslam için gitmişler. Hicret etmişler, savaşlara gitmişler, davetlere gitmişler. Her şeyini bırakıp Allah'ın dini için gitmiş. Ve oralarda İslam'ı yaymış. Evet, işte bu sahabenin omuzlarında yükseldi. Gerek Medine'deki devlet kurulması, işte savaşlarda öncülük etmeleri, İslam'ın yayılması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra İslam'ı işte yine dünyaya yayma konusu, özellikle bu 3 sene süre zarfında İslam'a giren genelde bu sahabelerin omuzunda ve sonradan da tabii tek tük böyle çok samimi olan sahabelerin omuzlarında yükselmiştir. Evet, bu 3 sene süre zarfı bittikten sonra Allah-u Teala artık açık davete izin verdi, emretti. Artık bundan sonra açık davet yapılacaktı. Beyan edilecekti. Bundan sonra artık anlatılacak. Açıktan anlatılacak. Ve tabii açıktan anlatılması demek sıkıntıların başlaması anlamına geliyordu. Allah-u Teala Şuara Suresi 214. ve 215-16. ayetlerini indirdi ve açık daveti emretti. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Lemma nazalet ve enzir ashiretekel akrabin." Bu ayetler indiği zaman "ve enzir ashiretekel akrabin" yakın olan akrabalarını uyar. Yani kavmini, aşiretini, akrabalarını uyar. Tabii onları uyarması artık öbür insanların da uyarılması anlamına gelecek. Çünkü onları anlatınca öbürleri de duyacak, onlara da anlatılacak, öbürleri de gelecek, onlara anlatılacak. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sana tabi olan müminlere karşı da rahmet kanatlarını da ger. Onlara merhamet et, onlara sahip ol. Onlara güzel davran, merhametli davran. Çünkü bu sahabeler çok zorluklara katlandılar ve bundan sonra çok zorluklara katlanacaklar. Onları çok ağır günler bekliyor. O sebeple onlara karşı merhametli ol. Onları yanından uzaklaştırma. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Ve bu insanlar, yani davet ettiğin kimseler sana isyan ederlerse, iman etmezlerse, de ki ben sizin yaptıklarınızdan beriyim, uzağım. Bu şirkinizden, bu küfrünüzden, bu isyanınızdan tamamıyla bereyim diye onlara haykır. İşte bu ayetler indikten sonra diyor, Sa'iden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala Safa. Safa tepesine Resulullah Efendimiz tırmanıyor, çıkıyor. Zaten orada hacca gidenler bilirler. Safa ve Merve tepeleri var, ufak tepeler. Hemen Kabe'nin yanında, 200 metre takriben yanında, yakınında. Oraya çıkıyor, Safa tepesine çıkıyor ve sesleniyor kendi aşiretine. Tabi özellikle orada, yani müşriklerin toplandıkları bir vakitte onlara sesleniyor. Ya beni Fihr, ya beni Adi, li butuni Kureyş. Kureyş'in kollarından olan, aşiretlerinden olan Fihr kabilesi, Adi kabilesi diye teker teker bunları çağırmaya başlıyor aşiretleri. Hatta işte ma'u, ta ki toplandılar diyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıkması, oradan nidada bulunması önemli bir şeye işarettir. Çünkü oraya tırmanmak, yani insanlara seslenmek çok önemli bir şeyin haber verilmesi anlamına gelir ki etrafında toplandılar Kureyşler ve özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları, aşireti toplandılar. فَجَعَلَ الرَّجُلْ اِذَا لَمْ يَسْتَطِي اَنْ يَخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُولًا. Ve bir adam gidemiyorsa yaşlılıktan dolayı, hastalıktan dolayı yerine bir elçi gönderiyordu. Gidin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu anda yani bizleri topluyor, bizlere işte bir ilanda bulunmak istiyor. Gidin bakın ne, yani davası nedir, ne istiyor, ne söyleyecek. Gidin bize haber getirin diye elçilerini gönderiyorlar. Evet. Tabi Ebu Leheb özellikle geldi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası ve Kureyş geldiler, toplandılar. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki: "Araitukum لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم." Size haber vermiş olsam şu vadide bir süvari topluluğu var. Bir düşman ordusu var ve sizlere saldıracak. "Ekuntum musaddiqiyya?" Beni doğrular mısınız? Doğru olduğuma yani kanaat eder misiniz? İnanır mısınız? قَالُوا نَعَمْ. Tabii ki sana inanırız. مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا. Çünkü biz senden hep doğruluk gördük dediler. Biz senden hiç yalan görmedik. Tabii bu çok önemli bir sıfattı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için. Özellikle de bir peygamber için. Tabii onun için önemliyse bizim için de çok önemlidir kardeşler. Çünkü bizler de davetçi olmak zorundayız. Davetçi insanın yalandan tamamıyla uzaklaşması gerekiyor. Sözlerinde, fiillerinde, amellerinde yalan, dolan, bütün bunlardan tamamıyla arınması lazım. Kesinlikle Müslümana yalan yakışmaz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüman korkak olabilir. Müslüman cimri olabilir. Ama Müslüman yalancı olamaz diyor. O kadar kötü bir haslettir. Korkak olabilir, yani böyle bir sıfat, bir haslet, yani Allah böyle imtihan eder. Onu yenmek zorundadır tabii. Olabilir, Allah Celle Celaluhu böyle yerleştirmiştir kalbine. Tabii kötü bir sıfattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkaklıktan Allah'a sığınıyordu. Nefsi terbiye etmek lazım bu korkuyu atmak için. Sadece Allah'tan korkmak için. İnsan cimri olabilir. Allah fıtratını öyle yerleştirmiştir. İmtihan ediyor. Kötü bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten de Allah'a sığınıyordu. Nefsi terbiye etmek lazım bu cimriliğe karşı. Fedakar olma noktasında. Bunlar olabilir diyor. Müslümanda olabilirler. Ama Müslüman yalancı olamaz diyor. Bu kadar önemli. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en belirgin sıfatı da emin olması, sadık olmasıydı. O yüzden ona Muhammedül Emin diyorlardı. Emin, doğru olan Muhammed. O sebeple dediler ki biz senden hiç yalan görmedik. قَالَ فَاِنِّي نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Çok şiddetli bir azabın önünde ben sizi uyarıyorum diyor. Bakın mesele çok ciddi. Eğer iman etmezseniz çok şiddetli bir azap sizi bekliyor. Bu azaba düçar olmanızı ben istemem. Bu azabın sizi yakalamasını ben istemem. Allah için iman edin. Allah'a gelin, teslim olun, İslam'a girin. Tevhide girin. Bu şirki bırakın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ve hak din olan İslam'ı onlara beyan etti. فَقَالَ أَبُوْ لَهَبْ تَبَّنَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. bugünden sonra senin elin kurusun, sana yazıklar olsun. Senin elin kırılsın. Tebbenneke Araplarda elin kırılsın, kurusun anlamına da geliyor. Sana yazıklar olsun gibi bir anlama da geliyor. Bir hakarettir yani. Bundan sonra senin elin kurusun haşa ya Muhammed. İşte sana yazıklar olsun. Elihâze cemaatine bunun için mi topladın? Biz zannettik ki çok önemli bir şey. Ama bakıyoruz ki sen işte batıl bir şeye bizi çağırıyorsun. Haşa thumme haşa. Ebu Leheb tabi maalesef küfrün en ileri gelenlerinden. O kavmin firavunuydu. Tıpkı Ebu Cehil gibi. Ebu Cehil de Ebu Leheb de özellikle müşriklerin arasında o kavmin firavunlarıydılar. İslam'a karşı duran, küfürde böyle öncülük yapan küfrün imamlarından, büyük imamlarından bir şahsiyetti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıydı. Tabi Allah'ın şöyle bir hikmeti de var. Yani bir kimse peygamberse şu anlama gelmez, onun çocukları, akrabaları, amcaları herkes iman edecek. Yok, iman Allah Celle Celaluhu dilediğine nasip eder. Herkes buna layık olamaz. Bazı peygamberlerin çocukları kafirdi. Bazı peygamberlerin babaları kafirdi. Bazı peygamberlerin hanımları kafirdi. Bazı peygamberlerin işte amcaları, akrabaları kafirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da amcası düşünün küfürde en ileri giden ve İslam'a en çok karşı duran. İslam'a engel olmak için, İslam'ın nurunu söndürmek için elinden gelen her şeyini feda etmiştir. Ona nasip olmamıştır ve Mekke'de helak olup gitmiştir. Onun hakkında tabi Allah-u Teala sure indirdi. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in iki eli kırılsın, kurusun. Ve de kırıldı, kurudu. Daha ileride yani ileriki zamanlarda işte onun helak olacağını Allah-u Teala haber veriyor. Ebu Leheb denmesinin yani manası yani sebebi ise Leheb alev demektir. Onun yüzünün böyle nurani bir yüz yani böyle kırmızı işte şekli güzel sanki böyle ateş varmış gibi böyle parlayan bir yüze sahip. Ama maalesef kalp tamamıyla harabe içerisinde tam küfürle dolmuş bir şahsiyet. İşte o Ebu Leheb Alev'in babasına yazıklar olsun onun elleri kırılsın diye Allah-u Teala sure indirdi. Tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb. مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ Onun kazanmış olduğu şeyler ona hiçbir fayda vermeyecektir. Evet. مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ Hani ismi Ebu Leheb diye. İşte Leheb yani alevli olan bir ateşe de sokulacaktır diyor. Alevli bir ateşe atılacaktır. O ismi gibi olan yani böyle ateş olan alevleri şiddetli olan bir ateşe sürüklenecektir. Seyasla naran zate leheb ve mraatuhu hammalatul hatab onun karısı da odun taşıyıcı olacaktır. Fi cidiha hablun min masad onun boynunda hurma lifinden yapılmış bir ip, bir urgan bağlanmış ve onunla çekilecek. O şekilde yanacaklardır. Karısı odun taşıyacak cehenneme ve beraber daha fazla yanmaları için düşünün karısı orada çalıştırılıyor ve boynuna liften yani bu hurma lifinden yapılmış çok kaba bir ip yani ve kötü bir ip yani boyuna bağlandığı zaman çekildiği zaman boynu yaralayan zedeleyen bir ip yani malumunuz işte eskiden yaparlarmış bu ağaçlardan bazı şeylerden yapılır özellikle hurma ağacından lifinden ip yaparlarmış özellikle de karısına bu şekilde söylenmesinin de sebebi gerdanlığı varmış, çok kıymetli. İşte bunu hava atmak için giyinir. İslam geldiği zaman da İslam'a o da düşman olmuş. Kocasıyla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet etmeye başlamışlar. Ve işte bu gerdanlığı satacağım, bunu İslam'a karşı da kullanacağım diye de yemin etmiştir. Allah-u Teala da buna binaen işte o dünyada boynuna gerdanlığı koyup süsleniyordu. Ama ahirette onun boynuna işte ip geçirilecek. Çok kötü olan iplerden ve cehennemde bu şekilde sürüklenecektir diye Allah-u Teala bu ayetleri indirdi. Ve tabi Allah'ın bir mucizesiydi bu sure. Ebu Leheb iman etmedi. Eğer ki düşünün ki mesela bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene sonra iman etmiş olsaydı ne olacaktı bu sure? Haşa, o zaman yalan konumuna düşmüş olacaktı, değil mi? Bu sure gösteriyor ki bu adam iman etmeyecek ve küfür üzerine ölecektir. Çünkü cehennemle işte haber verilmesi ne anlama geliyor? Demek ki kafir olarak ölecek, cehenneme düçar olacak. Eğer iman etmiş olsaydı haşa, bu sure yalan çıkmış olacaktı. O zaman da bu Kur'an'ın Allah'ın sözü olmadığı ortaya çıkacaktı. Ama bu da mucizedir. Kur'an'ın hak bir yani kitap olduğu, Allah'ın kelamı olduğunu da bu sure ne yapıyor? Gösteriyor. İman etmedi Ebu Leheb. Küfür üzerine yaşadı birkaç sene. Ve tabii onun iki oğlu vardı. Daha doğrusu onları vardı. İki oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki kızıyla evlenmişti. İslam geldikten sonra tabii düşman oldu Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a. Ve oğullarına dedi ki hemen karılarınızı boşayın dedi. Hemen, hiç bekletmeyin dedi. Oğulları da tabii ona tabi oldular. Bir tanesi güzellikle boşadı. Öbürü de kızını getirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kızını ve Resulullah'a haşa onun mübarek yüzüne tükürdü. Al kızını, istemiyorum diye fırlattı. Çekti gitti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bedduada bulundu. Allah'ım köpeklerinden bir köpeği buna musallat et diye ona bedduada bulundu. Ve rivayetlere göre iki oğlu işte ticarete gidiyorlar. Ebu Leheb de tabii bu bedduayı işittikten sonra korkuyor. Çünkü o da anlıyordu aslında hak bir peygamber ama kibirinden, inadından, hasedinden dolayı iman etmiyordu. Aman aman dikkat edin oğullarıma. Dikkatli davranın, tek başlarına bırakmayın. İşte seferde istirahate çekildiğiniz zaman ıssız bir yerde kalmayın, oralarda uyumasınlar, etraflarında olun diye sürekli tembih edermiş. Ve bir seferde bu oğlu işte kavmin ortasında yatarken, etrafında düşünün, onlar etrafında yatıyorlar ticarete işte gitmişken, bir aslan geliyor, onu kokluyor, herkes uyurken ona gidiyor ve onu parçalıyor. Bu şekilde helak olup gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedduası onun üzerinde tezahür ediyor. Ve Ebu Leheb tabi bir müddet sonra çok kötü hastalıklara yakalanıyor. Ve öyle kötü hastalığa yakalanıyor ki kimse yanına gidemiyor. Bulaşıcı bir hastalık, artık kokuyor. Vücudunda böyle şeyler, kurtlar falan beliriyor, dökülmeye başlıyor. Ayağa kalkacak durumda değil, bir odada kalıyor. Buna yiyeceklerini uzaktan artık iteklemeye başlıyorlar, yanına giremiyorlar. O kadar pis kokuyor ki. Ve affedersiniz altına yapmaya başlıyor. Tamamıyla necaset içerisinde, pislik içerisinde. Kimse yanaşamıyor. Bulaşıcı bir hastalık. Yiyeceğini ona fırlatıyorlar. O şekilde helak oluyor. Sonra ona mezar kazıyorlar. Köleler işte onu götürüp sürükleyerekten, yanına yaklaşamadan sürükleyerek bir şekilde götürüp onu çukura atıyorlar, gömüyorlar. Böyle helak olup gidiyor. Böylece Allah'ın bu ayeti, bu mucizesi de ortaya çıkmış oluyor. İşte Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bedduada bulunuyor orada ve karşı duruyor. İlk yani İslam'a karşı duranlardan özellikle birisi de Ebu Leheb'tir. Evet. Bir rivayette de diyor aleyhissalatü vesselam her bir Kureyş'in her bir kabilesine karşı seslendi diyor. وَاَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ Nefislerinizi ateşten kurtarın dedi diyor. Sonra dedi ki يَا فَاتِمَا اَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ Ey Fatıma, sen de nefsini cehennemden koru. فَاِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Vallahi ben size Allah'a karşı yani size bir şey yapamam. Sizi kurtaramam. غَيْرَ اَنَّا لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَ بِبَلَالِهَا Sizin rahim akrabalığınız vardır. Ben bu rahim akrabalığı devam ettireceğim. Tabii teker teker akrabalarını da seslendiği rivayet ediyor. Halalarına, amcalarına, akrabalarına teker teker sesleniyor. Kendinizi cehennemden kurtarın. Ahirete hazırlık yapın. Vallahi ben size bir şey yapamam. Eğer ki hani iman etmiş olmazsanız da, iman etmezseniz de sadece bizim rahim akrabalığı kalacaktır. O rahim akrabalığı da ben gözeteceğim. Yine o yönde size karşı iyilik yapacağım diye uyarıda bulunuyor aleyhissalatü vesselam. Evet. Ve tabii orada davetine genel anlamda tabii kabul etmediler, icabet etmediler ve karşı durdular. Sen nasıl böyle bir şeyi çağırırsın? Bizim dinimizi nasıl işte yalan olduğunu, uydurma olduğunu, içinde şirkin olduğunu, bütün bu putlarımızı, bütün bu inançlarımızı tamamıyla atmamız gerektiği, hayatımızı tamamıyla artık değiştirmemiz gerektiği, hayatımızda var olan bütün şirkleri tamamıyla atıp sana tabi olmamız gerektiğini bize söylüyorsun. Tabi bu onlara çok ağır gelmişti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücerred sadece bana inanın, Allah'a inanın, tamam bitti. Günümüzün mürciyesi olduğu gibi kim la ilahe illallah derse cennete girer. Haşa, hiçbir amel işlemese de ona cenneti böyle direkt garantiliyorlar. Yani İslam'ın böyle olmadığını onlar da anlıyorlardı. İslam'a girmek demek hayatlarının tamamıyla değişmesi demektir. İnançlarını değiştirecekler, hayatlarındaki var olan işte cahiliye atacaklar. İnsanlarla olan ilişkileri değişecek, yaşantıları değişecek, ticaretleri, her şeyleri değişecekti yani. Hayatları artık değişecekti çünkü gayri İslami şeyler hayatlarından artık atılacaktı. O sebeple tabii kolay değildi. Yani gerçek bir İslam anlatıldığı zaman maalesef kabullenenler de günümüzde azdır. Niye? Çünkü düşünüyor adam, ona gerçek bir İslam'ı anlattığı zaman, yani bak tevhid, İslam senden şunları istiyor, şöyle bedeli vardır. Hayatında şunları değiştireceksin, şunları terk edeceksin, bundan sonra şöyle yapacaksın, böyle edeceksin diye anlatıldığı zaman birçok kişi maalesef diyor ben gelemem diyor, oralı olamam diyor. Çünkü gerçek İslam'da tamamıyla hayatın değişimi vardır demektir. Ama bir kimse Müslüman olduğunu iddia edip de hayatında bir değişiklik yoksa, cahiliyeyi atmıyorsa, artık onun ne kadar bir İslam'a sahip olduğunu ancak Allah bilir. Ya kafir olarak Allah'ın huzuruna gider, ya da belki kurtarır seni, tevhidini, ama tabii Allah katında azabı vardır. Allah'a kalmıştır onun durumu. Ama bu da gösteriyor ki yani onların bu daveti reddetmeleri, kabul etmeyişleri, bu İslam'ın bir bedeli vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَ diyor. İyi bilin, Allah'ın malı pahalıdır diyor. اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةِ ve Allah'ın malı da cennettir. Allah'ın malı vardır, çok pahalıdır ve Allah'ın malı da cennettir. Yani çok pahalıdır, ucuz değildir, bedava değildir, siz zannettiğiniz gibi değildir. Buna bedel ödemeniz lazım, feda etmeniz lazım birçok şeyi, yaşamanız lazım. Bedel öderseniz inşallah o cennete ulaşırsınız. Ama bedel ödenmezse o muazzam, mükemmel olan o cennetler, yani insanların vasfedemeyecekleri, insan aklına gelmedik güzelliklerle donatılmış olan اِنِّي اَعْدَدْتُوا لِعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Ben mümin olan kullarıma öyle şeyler hazırladım ki ne gözlerin gördüğü, ne kulakların işittiği, ne de insan aklına gelmedik şeylerle donattım diyor, onları hazırladım diyor. Kutsi hadiste Allah-u Teala. Düşünün, dünyadaki var olan bütün lezzetler, bütün güzellikler, bütün nefsin arzuladığı şeyler, cennette çok daha alası var. En mükemmel şekliyle var, dünyadaki sadece benzeridir. Yani dünyanın mesela meyvesi, cennetin meyvesi var, dünyanın da meyvesi var. Ama kesinlikle cennetin meyvesi dünya meyvesine kesinlikle benzemez. Sadece bir benzerlik var. Yani cennet ehline üzüm mesela arz edildiği zaman, he biz bunu tanıyoruz. Dünyada buna benzer işte verilmişti bize. Ama yedikleri zaman tabii gerek şekli, büyüklüğü, güzelliği, tadı, lezzeti kesinlikle dünya şeyine benzemez. Sadece şeklen bilir ama tat olarak öbür türlü, yani sıfatlarda kesinlikle bir değildir. İşte bunun gibi her şey böyledir. Bütün tabii bu dünya lezzetleriyle beraber bir de Allah-u Teala öyle sürprizler hazırlamış ki gözlerin görmediği, düşünün ölene kadar biz böyle bir şey görmeyeceğiz. Bütün insanlık görmeyecek. Teknoloji geliştikçe, yani imkanlar çıktıkça, dünya lezzetleri çıktıkça böyle şeyler görülmeyecek. Kulaklar işitmemiş. Yani öyle şeyler var ki, bir de insan aklına gelmeyecek şeyler. Lezzetler, zevkler, yani güzellikler cennette o kadar çok donatılmış ki bütün bunları mümin kulları için Allah-u Teala hazırlamıştır ama bedel ödeyen kimseler için. Allah'ın o malına talip olan ve buna bedel ödeyen kimseler için. Bu kadarla ihtifa edeyim. Rabbim hakkıyla bu imanı kalbinde yaşayan kullarından eylesin. Ve bu bedelin, bu Allah'ın malına karşı bedel ödeyip de cennetini kazanan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil